Ayrım 3. Kürtçülük 1787-1923 Bilal Şimşir. Sayfa 26. Kitabın 3. bölümünde 1878 Ayastefanos Antlaşması'ndan 1918 Mudanya Mütarekesi'ne kadarki dönem ele alınmaktadır. Bu 40 yıllık döneme Sevr süreci dedik. Sevr sürecinde Kürtçülük, Rumeli tamam, Avrupa Anadolu'ya odaklanıyor. 1878-1918 başlığını verdik. Gerçekten Rus Savaşı ile Rumeli bitirilmişti. Artık halletme sırası Anadolu'ya gelmiş ve Avrupa'nın hırslı gözleri Anadolu'ya çevrilmişti. Türkiye'nin hepten parçalanmasını öngörmüş olan Sevr Antlaşması bilindiği gibi 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanmıştır. Ama imzalanıncaya kadar bunun 40 küsür yıllık bir hazırlık süreci yaşanmıştır. Bu süreç Rusya'nın 1877-78 savaşı sonunda 3 Mart 1878 günü Osmanlı hükümetine dikte ettiği Ayastefanos Yeşilköy antlaşmasıyla başlamıştır. Ayastefanos yurdumuzun parçalanması anlamında Rumeli'nin Sevr'i, Anadolu'da da Sevr süreci başlangıcıdır. Siyasi Kürtçülük bu süreçte yaratılmış ve tırmandırılmıştır. Ayastefanos Antlaşması ile Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Rusya'ya terk edildi ve Rusya Anadolu içinde büyük bir tehlike, yakın bir tehdit oluşturmaya başladı. Daha doğrusu Ayastefanos'la Anadolu'nun parçalanması resmen başlamıştı. Bu antlaşmaya konan 16. madde ile Doğu Anadolu'dan Ermenistan diye söz ediliyor ve Bab-ı Ali Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde yerel durumun gerektirdiği iyileştirmeleri ve reformları zaman yitirmeden gerçekleştirmeyi ve Kürtler ile Çerkezlere karşı Ermenilerin güvenliğini sağlamayı üstlenir deniyordu. Osmanlı hükümeti Rusya'ya karşı yükümlülük altına sokuluyordu. Tıpkı Küçük Kaynarcı Antlaşması'nın 7. maddesiyle yapıldığı gibi. Küçük Kaynarcı Rumeli'yi parçalamıştı, Ayastefanos da Anadolu'yu parçalayabilecekti. Bu madde ile Kürt ve Ermeni adları ilk kez bir uluslararası antlaşmaya sokulmuştu. Fakat Ayastefanos Antlaşması uygulanmaya konmadan Berlin Antlaşması ile değiştirildi. 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması'nda şu ağır hüküm yer aldı. Madde 61. Bab-ı Ali, Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde yerel ihtiyaçların gerektirdiği reformları geciktirmeden yapmayı ve Çerkez ve Kürtlere karşı Ermenilerin huzur ve güvenliğini sağlamayı yükümlenir. Bu hususta alınacak önlemleri büyük devletlere bildirecektir ve devletler de alınan önlemlerin uygulanmasını gözetleyeceklerdir. İşte bu madde Anadolu'da Sevr sürecini başlatmıştır. Her şeyden önce bu ırkçı bir maddeydi. Anadolu insanlarını Ermeni, Kürt, Çerkez diye ırklarına göre resmen ayırmakta, bölmekteydi. Etnik bölücülük veya ırkçı bölücülük ise bölücülüğün en tehlikelisi, en korkunç türüdür. Aynı madde Anadolu toprağın bir bölümünü Ermenilerin yaşadığı vilayetler diye ayırmakta, buralarda Ermeniler için reform istemekteydi. Ermenilerin yaşadığı vilayetler ifadesiyle nerelerin kastedildiği ve ne amaçlandığı çok geçmeden anlaşılmıştır. Anadolu'nun 6 vilayeti üzerinde kademeli olarak bir büyük Ermenistan kurulması amaçlanıyordu. Batı Anadolu'da Büyük Yunanistan, Megali İdea, Doğu Anadolu'da da Büyük Ermenistan. Altı vilayet şunlardı: Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ ve Sivas. Altı vilayetin toplam yüz ölçümü 252.100 kilometre kareydi. Bu topraklar üzerinde Ermeniler azınlıktaydı. Çoğunluğa egemen olmak emelindeydiler. Doğu Anadolu'da Ermeni-Kürt ya da Hristiyan-Müslüman çatışması hazırlanıyordu. Berlin Antlaşması bir ateş topu gibi Anadolu'nun üzerine düştü. Avrupa düşmanlık tohumları saça saça Anadolu üzerine çullandı. Anadolu yakında kana bulanacaktı. Anadolu insanları birbirlerine düşman edilecek, birbirlerine düşürülecek ve emperyalist Avrupa bu bulanık suda balık avlayacaktı. Berlin Antlaşması'nın ardından Anadolu'ya yabancı konsoloslar doluştu ve bunlar Ermeni köylerini birer birer dolaşmaya başladılar. Berlin Antlaşması'nın uygulanmasını denetleyeceklerdi. İngiliz konsoloslarının hepsi askerlerden seçilmişti. Sivas'a Albay Wilson, Erzurum'a Binbaşı Trotter, Van'a Yüzbaşı Clayton, Kayseri'ye Yüzbaşı Cooper gönderildiler. Rusya'da 1877-78 savaşı öncesinde Anadolu'ya asker kökenli konsoloslar göndermişti. Bunlar Doğu Anadolu'yu asker gözüyle incelemişlerdi. Şimdi aynı şeyi İngilizler de yapıyordu. Yabancı konsolosların gelişleri bile Anadolu toplumu içinde ciddi gerginlikler yaratmaya yetiyordu. Ermeniler, yabancı konsolosları kasaba ve köylerinin dışında kurtarıcı gibi coşkuyla karşılıyor, bize beylik verilecek mi, ne zaman verilecek diye soruyor, aşiretlerin gözleri önünde taşkınlık yapıyorlardı. Müslümanlar ise pervasız konsoloslarla coşkun Ermenilerin kucaklaşmasını sessizce seyrediyor, konsoloslara haklı bir kuşkuyla bakıyorlardı. Avrupa Ermenilerin arkalarındaydı, aşiretler ise tedirgindi, gergindi. Bu arada 1879 yılında Şeyh Ubeydullah ayaklandı ve hükümeti bir süre uğraştırdı. Osmanlı makamlarıyla Ubeydullah'ın arası 1877-78 savaşında açılmıştı. Ruslara karşı savaşsınlar diye Şeyh Ubeydullah aşiretine 20 bin adet yepyeni Henry Martini tüfeği verilmişti. Ama askeri disipline pek yatkın olmayan aşiret atlıları savaşa giderken ara sıra yoldan çıkmış, Ruslara saldıracakları yerde Ermeni köylerini basıp soymuşlardı. Bu yüzden hükümete şikayetler, diplomatik baskılar gelmişti. Şeyh aldığı Martini tüfeklerini savaş sonunda iade edecekti. Etmemiş, bunların bir bölümünü İran pazarında sattırmıştı. Hükümet Şeyh Ubeydullah'ın savaştaki hizmetlerinden de hiç memnun kalmamıştı. Şeyh ise hükümetten teşekkür ve ödül beklemişti. Cihada katıldığı için padişahın kendisini nişanla ve parayla ödüllendireceğini ummuş ve beklemişti. Beklentileri boşa çıkınca öfkelenen Şeyh Ubeydullah elinde kalan Martini tüfeklerini bu defa Türk askerine çevirmiştir. Bir sürü askeri uğraştırdıktan sonra boyun eğip teslim olmuştur. Kendisi ailesiyle birlikte maaşa bağlanarak Mekke'ye sürülmüştür. Şeyh Ubeydullah birkaç yıl sonra ölmüştür. Oğlu Seyyid Abdülkadir ise ta 1925'teki Şeyh Said ayaklanmasına kadar sürekli Kürtçülük yapmış, Türk hükümetlerini çok uğraştırmıştır. İngiltere 1879 yılında Diyarbakır'a Yüzbaşı Clayton'u Kürdistan Viskonsolosu sıfatıyla atadı. Erzurum'daki İngiliz konsolosu Binbaşı Trotter'a de Kürdistan konsolosu unvanı verildi. Görev çevresi Erzurum, Diyarbakır, Van ve Muş vilayetlerini kapsıyordu. Bugün olduğu gibi o tarihte de Türkiye, Kürdistan adını taşıyan herhangi bir idari birim, bir vilayet, sancak ya da kaza veya bucak yoktu. Osmanlı hükümeti Kürdistan Viskonsolosluğu kararına haklı olarak tepki gösterebilir, itiraz edebilirdi. Kürdistan konsolosu unvanına tepki Osmanlı makamlarından değil Ermeni cemaatinden ve Ermeni patriğinden geldi. İstanbul'daki Ermeni gazeteleri yaygara kopardılar. O topraklar Ermenistan idi. Nasıl Kürdistan diye adlandırılabilirdi? Binbaşı Trotter'a nasıl Kürdistan konsolosu unvanı verilebilirdi? Ermeni patriği Nerses de İngiliz Büyükelçisi Layar'da bir yazıyla şikayetlerini bildirdi. Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır 6 Ermeni vilayetleri arasındaydı. Kürdistan vilayetleri değildi. Anadolu'nun bu 4 vilayeti Ermenistan mıydı, Kürdistan mı? İngilizlerle Ermeniler kendi aralarında bunu tartışıyorlardı. Peki bu topraklar sahipsiz miydi? Buraların asıl sahipleri neredeydi? İngiltere Anadolu'yu bulandırıyor, Ermenileri de Kürtleri de kışkırtıyordu. Emperyalizm Anadolu'yu pençesine almıştı artık. Akla hayale gelmedik entrikaların, oyunların arkası gelmiyordu. 1883 yılında Türkiye, Amerikan ve İngiliz kışkırtması yoğun bir Kürt düşmanlığı kampanyası ile karşı karşıya bırakıldı. Ermeni Patrikhanesi'nin de işbirliğiyle yürütülen bu kampanya Kürt Musa Bey davaları ile somutlaştırıldı. İki Amerikan misyonerinin Muş yöresinde soyuldukları ve dövüldükleri iddiasıyla başlayan bu kampanya yıldan yıla genişletilip tırmandırıldı. İngiliz hükümeti bu konuda tam 5 adet mavi kitap yayımlayıp parlamentoya sundu. İngiliz ve Amerikan gazeteleri çığırtkan bir Kürt düşmanlığı kampanyası yürüttüler. Kampanya 1883 yılından 1891 yılına kadar sürdü. Türkiye üzerinde ağır bir baskı kuruldu. Padişah'tan, adliye nazırından, Van valisine ve Muş mutasarrıfına varıncaya kadar ilgili bütün devlet görevlileri baskı altına alındı. Bütün Kürt toplumu sanık olarak gösterildi. Kürtlerin Ermenilere sistematik olarak zulüm yaptıkları, ağır suçlu ve katil oldukları, durmadan masum Hristiyan kanı döktükleri vesaire vesaire iddia ediliyordu. Bu iddiaları kanıtlamak için önde gelen genç bir Kürt beyi hedef olarak seçilmişti. Suçlu diye önceden ilan ettikleri Muşlu, Mirza Beyzade Musa Bey'i resmen mahkum ettirmeye uğraştılar. Musa Bey mahkum edilince iddialar kanıtlanmış ve Kürt toplumu da resmen sanık durumuna düşürülmüş olacaktı. Kürtler yıldırılacak, sindirilecek, Doğu Anadolu'da meydan Ermenilere kalacaktı. Musa Bey'i mutlaka mahkum ettirmek için yürütülen haksız kampanyaya karşı direnen görevliler sindirildi. Adliye Nazırı Cevdet Paşa da görevinden alındı. Muş yöresinden bir yığın yalancı şahit toplandı. Yollukları hükümete ödetilerek İstanbul'a getirildi. Musa Bey İstanbul'da yabancı diplomatların, konsolosların gözleri önünde yargılanacaktı. Musa Bey aleyhine 8 ayrı dava açıldı. Yabancıların huzurunda davalara bakıldı. Sonunda Musa Bey 8 davanın 8'inden de beraat etti, aklandı. Ama masum olduğu kanıtlandığı halde hükümet üzerinde diplomatik baskılar yine devam etti. Bu baskılar yüzünden Musa Bey Medine'ye sürüldü, sonra Şam'a getirildi ve yıllarca sürgün hayatı sürdükten sonra ülkesine dönebildi. 1887 yılında Hınçak, 1890 yılında Daşnak Sutyun, kısaca Taşnak adlı Ermeni ihtilal örgütleri kuruldu. Yurt dışında kurulan bu örgütler Türkiye'yi hedef alıyordu. Anadolu'da Ermeni isyanlarının eli kulağındaydı. Tam bu sırada 1892 yılında Hamidiye Süvari alayları kurulmasına gidildi. Bu alayların kurulması Osmanlı ordusunun yeni insan kaynakları ihtiyacından kaynaklanmıştı. Hristiyan vatandaşlardan asker alınmıyor, göçebe aşiretlerden de asker alınamıyordu. Ordunun insan kaynaklarını esas itibariyle Anadolu ve Rumeli Türkleri oluşturuyordu. 1877-78 Rus Savaşı sonunda Rumeli büyük ölçüde elden çıktığından yeni kaynaklar aramak gerekmişti. İlk akla gelen aşiretleri iskan etmek ve yerleşik hale getirdikten sonra onlardan da asker almaktı. Ama aşiretlerin iskanı işi zaman alacaktı. Kısa yoldan aşiret ağalarına rütbe ve maaş vererek, onurlandırarak bunları süvari alayları biçiminde örgütlemek ve silahlı kuvvetlere bağlamaktı. Bu iş 4. Ordu Kumandanı Müşir Mehmet Zeki Paşa'ya verildi. Zeki Paşa 1892 Nisan ayından başlayarak Doğu Anadolu'yu dolaştı, 40 alay kurdu. Alayları atlı mevcudu 40 ile 120 arasında değişiyordu. Nizami ordudan seçilen 40 albay ile 150 yüzbaşı aşiret atlılarına askerliği öğretmeye koyuldular. Aşiret reislerine törenlerle askerlik rütbeleri verildi. Aşiret reislerine genellikle yarbay, kaymakam, aşiret ağalarına da yüzbaşı rütbeleri verildi. Her alayın başına nizami süvari alaylarından, subaylarından albaylar atandı. Kurulan bütün Hamidiye süvari alayları Ferik, tümgeneral, İbrahim Paşa'nın komutasına verildi. Yani İbrahim Paşa bu alayların başkomutanı konumuna getirildi. 1892 sonlarına doğru Doğu Anadolu köylerinin hemen her birinde Hamidiye üniforması giymiş bir iki süvari görünmeye başladı. Bunlar köylerindeki günlük işlerinde, güçlerinde de bu üniformaları çıkarmıyorlardı. Müşir Şakir Paşa başkanlığında kurulan komisyonun önerisi üzerine yardımcı süvari alaylarının Hamidiye alaylarının sayısının 100'e çıkarılmasına karar verildi. Güneyde Arap aşiretlerinden süvari alayları kurulması işi ise 6. Ordu Komutanı Müşir Recep Paşa'nın sorumluluğuna bırakıldı. 20 bin mevcutlu bir yardımcı süvari kuvveti oluşturulması amaçlanmıştı ama bu amaca ulaşılamadı. Rütbe, nişan almış, maaşa bağlanmış ve üniforma giymiş olan Hamidiye süvarileri ilk zamanlar pek şevkli görünmüşlerse de bunlar tam yararlı olamadılar. Askeri disipline pek giremiyorlar, kendi bölgeleri dışında askerlik yapamıyorlardı. Mektep medrese görmeden almış oldukları askerlik rütbelerinin hakkını veremiyorlardı. Kuruluşlarından birkaç yıl sonra Hamidiye alaylarından şikayetler başlamıştı. Hamidiye alayları bölgelerinde asayişi koruyacak yerde bozmaya başladılar. Sivil otoriteyi tanımamaya yöneldiler. Şikayetler arttı. Ama Sultan Abdülhamit kendi adını taşıyan bu olaylara yıllarca kanat germeyi sürdürdü. 1894-1894 yıllarında Türkiye'de üst üste Ermeni ayaklanmaları patlak verdi. Bu yıllarda Hınçak ve Taşnak adlı silahlı Ermeni örgütleri Doğu Anadolu'yu hatta İstanbul'u kana buladılar. Tıpkı 100 yıl sonra PKK örgütünün Güneydoğu Anadolu'da yaptığı gibi. Ermeni çeteleri yer yer Kürt aşiretlerini vurmaktan da geri durmadılar. Kürtler de karşılık vermek durumunda kaldılar ve zaman zaman Ermenileri vurdular. Hükümet ülkede asayişi sağlamak için yoğun çaba harcadı. Bu arada bazen yaşın yanında kurunun da yandığı görüldü. Ermeni-Kürt vuruşmaları yabancı konsolosluk raporlarında ve dış basında genellikle tek yanlı olarak yansıtıldı. Sanki Ermeniler masum, Kürtler suçluymuş gibi gösterildi. Yine de Ermeni cinayetleri büsbütün gizlenemedi. Türk hükümeti ağır diplomatik baskı karşısında kaldı. Büyük devletlerin Ermenilerden yana tavır koymaları ve hele silahlı Ermeni eylemleri Müslüman halkın tepkilerini daha da artırdı. Ermenilerle yan yana hatta iç içe yaşamakta olan Kürtleri kamçıladı. Anadolu'ya düşmanlık saçmış olan emperyalizm artık Anadolu halklarını birbirine düşürüyordu. Osmanlı görevlileri Ermenileri ve Kürtleri yatıştırmak için çaba harcadılar. Örneğin Ferik Saadettin Paşa 1895-1896 kışında Van yöresine gönderildi. Karda kışta yöreyi köy köy dolaşarak hem Ermenilere hem Kürtlere karşı ayrı ayrı sabırla nasihatlerde bulundu. Her iki tarafı da yatıştırmaya çalıştı. Padişahın doğum gününe rastlayan 31 Ocak 1895 Cuma günü Adil Cevaz'da Müslüman halkı toplamış nasihat veriyordu. Devlet tarafından Ermenilere beylik verildiğini veya verileceğini zannetmeyin diyordu. Niçin Ermenilere saldırdınız diye soruyor, orada hazır bulunan aşiret ağalarını sanki biraz azarlıyordu. Üniformasıyla toplantıda paşayı dinleyen Hamidiye kaymakamlarından Sultan Bey kendisini tutamıyor. Padişahımızın sarayını basmaya, Trabzon'da iki paşamızı vurmaya, İranistan'dan aşiretler işlerine girip birçok Kürt'ü öldürmeye cüret eden şu küçücük millete karşı aciz mi kalsaydık? Gözümüzün önünde sana kurşun atsınlar da biz böyle karşıdan seyir mi edelim? İslamiyet'e yakışır mı? İşte aşiretler bu durumlara tahammül edemediler, diyordu. Sami Önal, Saadettin Paşa'nın anıları Ermeni-Kürt olayları. Van 1896, Remzi Kitabevi 2. basım, İstanbul 2004, sayfa 22. Ermeni örgütleri Balkan Hristiyanlarını taklit ediyorlardı. Balkan Hristiyanları ayaklanınca hemen her defasında Avrupa devletleri onların imdadına koşmuşlardı. En son 1876 yılında Bulgarlar ayaklanınca Rusya, Bulgarları kurtarmak için Nisan 1877'de Osmanlı Devleti'ne savaş açmış ve bu savaş sonunda bir Bulgar prensliği kurulmuştu. Şimdi Ermeniler de aynı şekilde ayaklanıyor ve Rusya'nın ya da İngiltere'nin imdada yetişeceklerini ve sonunda Anadolu'da bir Ermeni devleti kuracaklarını umuyor ve bekliyorlardı. İmdada gelen olmayınca tekrar tekrar ayaklanıyor ve Anadolu'da kan döküyorlardı. O yıllarda Anadolu'da büyük acılar yaşandı ve çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Örneğin 15-24 Nisan 1895 tarihleri arasındaki Van Ermeni ayaklanmasında toplam 418 Müslüman ve 1715 Ermeni hayatlarını kaybetmiştir. Diğer bölgelerde çıkan Ermeni ayaklanmaları da buna eklenince 1895 yılı içinde Müslüman ve Ermeni toplam ölü sayısı 10.000'i aşmıştır. 1828 Müslüman, 8717 Ermeni, toplam 10.535 ölü, pek çok da yaralı Müslüman ve Ermeni. Anadolu üzerine düşen ateş topu işte budur. Berlin Antlaşması'nın eseri budur. Emperyalist Avrupa'nın Anadolu'ya ektiği düşmanlık tohumları böyle sonuçlar veriyordu ve daha da verecekti. Anadolu kan nehri içinde Sevr'e doğru sürükleniyordu. paramparça edilmeye doğru sürükleniyordu. Sev süreci işte budur. Berlin Antlaşması'nın ardından Avrupa'nın Anadolu'ya odaklandığı dönemde 1889 yılında İstanbul Askeri Tıbbiye'den 5 öğrenci İttihad-ı Osmani, Osmanlı Birliği adıyla gizli bir dernek kurdular. Bu dernek daha sonra Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını aldı. Bu adla 1908 meşrutiyetinde iktidar olacak ve tarihe geçecekti. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 34.